Mutlu olmak için ihtiyacımız olan ilk şey, bizi neyin mutlu ettiğini keşfetmek. Bunu başarmak içinse kendimizi tanımaya, kim olduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var. Kendini bilmek. Son nefesimize kadar kat edeceğimiz uzun bir yol bu. Hayatın en önemli yolculuğu. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bu podcast'i hazırlamaya başladığımdan beri gitgide daha çok farkına vardığım bir şey var. Psikoloji sandığımızdan çok daha fazla hayatımızın içinde. Dünyayı algılayışımızdan aldığımız kararlara, kurduğumuz ilişkilere, hem kendimize hem başkalarına dair aklımızdan geçen her şey doğrudan psikolojinin konusu. Hepimizin hayatın her dakikasında bir psikolojisi var. Psikoloji insan zihnini ve insan davranışını inceleyen bilim. Bir düşünün, hayatımızın insan zihni ve insan davranışına ucundan kıyısından dokunmayan bir parçası var mı? Bir insanı tanımak, o insanın kişiliğini tanımak demek. Bir insanı anlamak, onu tanımlayan kişilik özelliklerini görmek ve anlamak demek. Psikolojinin ele aldığı temel kavramlardan biri bu, kişilik. İnsanlar hakkında konuşurken onların kişilikleri hakkında konuşuyoruz. Birini o çok iyi bir insandır diye tanımladığımızda mesela ya da ona güven olmaz dediğimizde o insanın kişiliği hakkında ne düşündüğümüzü ifade etmiş oluyoruz. Onun mizacı bu, annesine çekmiş, ağzında bakla ıslanmaz, elinden her iş gelir, bu huyunu hiç sevmiyorum, zor bir insan, tatlı bir insan, tuhaf bir insan, hatta kişilikli bir insan. İnsanların düşüncelerine, davranışlarına, bizde uyandırdıkları duygulara dair kurduğumuz her cümle, onlara atfettiğimiz birer kişilik özelliği. Hepimiz bir takım ortak psikolojik özelliklere sahibiz. İnsan doğası dediğimiz şey bu. Bilinç sahibi canlılarız. Sadece çevremizle ilgili değil, benliğimizle ilgili gerçekleri, kendi düşüncelerimizi, duygularımızı kavrayıp yorumlama becerisine sahibiz. Karşılaştığımız sorunları mantığımızı kullanarak, akıl yürüterek çözme yeteneğimiz var. Yine insan doğasının bir başka özelliği, merak ve yaratıcılık, öğrenme, keşfetme isteği ve yeni düşünceler, yeni kavramlar hayal etme ve yaratma becerisi. Doğru yanlış duygusu, ahlak anlayışı, sosyal canlılar olarak işbirliği, empati, iletişim becerisi, tüm bunlar insan olmanın ortak özellikleri. İnsan doğasının negatif diye nitelenebilecek yanları da var tabii. İhtiyacımız olandan daha fazlasına sahip olma arzusu, saldırganlık ve şiddet, tanıdık olmayana, yabancı olana karşı ön yargı ve düşmanca duygular, bencillik, kibir. Kısacası bizi buluşturan bir doğamız var ama bir o kadar da farklıyız birbirimizden. Her birimiz dünyayı farklı görüyoruz. Aynı şeye bakıp değişik sonuçlar çıkarıyoruz. Bir olay yaşıyoruz ama aynı olaya bambaşka tepkiler veriyoruz. Yazar Anais Nin çok güzel özetlemiş bunu. Diyor ki, hayatı olduğu haliyle değil, kendi olduğumuz halimizle görürüz. Çok benzeştiğimizi düşündüğümüz insanlara bile birçok yönden benzemiyoruz. Hepimiz biriciyiz. Hiç kimse bizim gibi değil. Birlikte büyüyen, aynı evde, aynı ortamda doğup büyümüş, tek yumurta ikizleri bile farklı kişiliklere sahip. Çünkü koşullar görünürde ne kadar benzer de olsa, hayat o kadar zengin bir çeşitlilik barındırıyor ki içinde, aynı genetik yapıya sahip iki insanın bile birebir aynı tecrübeleri yaşaması imkansız. Yaşadığımız her tecrübeyle değişiyoruz. Beynimiz yaşadığımız her yeni tecrübeyle birlikte hiç durmadan şekillenmeye devam ediyor. Hiç kimse hiçbir olayı tıpatıp aynı şekilde tecrübe etmediği için beyinlerimiz, sinir sistemimiz, dolayısıyla kişilik yapılarımız farklı. Kısacası kişilik dediğimiz şey parmak izi gibi. Eşi benzeri yok. İngilizce'de kişilik anlamına gelen personality kelimesi ilk kez 18. yüzyılda İskoç filozof David Hume tarafından kullanılmış. Latince'deki persona kelimesinden türetilmiş bir sözcük bu. Persona'nın ilk anlamı eski Roma döneminde tiyatro oyuncularının rollerine uygun olarak yüzlerine taktıkları maske. Her maske, her persona belli bir kişiliği temsil edermiş. Karakter kelimesi ise antik Yunan'dan geliyor ve çok ilginç, eski Yunanca'daki anlamı metale kazınmış damga, mühür. Bir bakıma dünyada bıraktığımız işaret, dünyada bıraktığımız iz karakterimiz. Türk Dil Kurumu ise kişiliği şöyle tanımlıyor. Bir kimseye özgü belirgin özelliklerin, manevi ve ruhsal niteliklerin bütünü, şahsiyet. Bizi biz yapan her şey kişilik. Bize özgü olan her şeyin toplamı. Bizi başka insanlardan ayıran, farklı kılan, bir ölçüde sabit ve tutarlı psikolojik özelliklerimizin tamamı. Mizaç huy dediğimiz genetik mirasımız, içinde yetiştiğimiz aile ve kültürde yaşadığımız her tecrübeyle, öğrendiğimiz her şeyle şekillenmiş olan inançlarımız, değer yargılarımız, eğilimlerimiz, tutumlarımız, motivasyonlarımız, yeteneklerimiz, tüm düşünce ve duygu dünyamız. Kişiliğin ne olduğu meselesine daha ayrıntılı olarak geçmeden önce, kişilik, mizaç ve karakter kavramlarının arasındaki farklılıklar hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Birbiriyle yakından bağlantılı kavramlar bunlar ama farklı anlamları var. Mizaçla başlayalım. Arapça karışım anlamına gelen bir sözcükten türemiş mizaç. Kişiliğin biyolojik yapımızdan, genlerimizden gelen parçası. Bir bakıma kişiliğimizin yaratılıştan sahip olduğumuz ham maddesi. Bebeklerde bile farklı mizacın işaretlerine rastlamak mümkün. Bazı bebekler doğuştan sakin, iyi duygulara daha yatkın, gülmeye daha yatkın. Bazıları daha hırçın, daha asabi. Keyifsiz oldukları zamanlar, keyifli oldukları zamanlara göre daha fazla. Mizacı değiştirmek çok zor, hatta imkansız. Ama bir ölçüde yönetmek, törpülemek mümkün. Kişiliğimiz hem yaratılıştan sahip olduğumuz niteliklerden oluşuyor, hem de öğrenerek, yaşayıp tecrübe ederek edindiğimiz deneyimlerden. Karakter dediğimiz şey, bu tanımın ikinci kısmına ait, yani öğrenilmiş kısmına. Çevresel faktörler, hayat tecrübeleri, sosyal etkileşimler, tüm bunların şekillendirdiği değer yargıları, inançlar, bazı psikologların yaptığı tanıma göre karakter, kişiliğin ahlaki yanı. Bu yüzden farklı aşamalardan geçip, çocukluktan itibaren yavaş yavaş olgunlaşıyor karakter ve son halini yetişkinlik döneminde alıyor. İçinde o kadar çok şey birden bulunduruyor ki kişiliği basit bir tanımla özetlemek kolay değil. Ama okuduklarım içinde aklımda kalan kısa ve çarpıcı bir tanım var. Dünyanın önde gelen psikoloji profesörlerinden birinin, Mark Leary'nin ifadesiyle, kişilik dediğimiz şey, insanın hayata uyum sağlama tarzı. Hayata uyum sağlayabilmek. Hayatta kalabilmenin öncelikli koşulu bu. Hayatta kalabilmek için bulunduğumuz koşullara, çevreye, dünyaya adapte olmak, uyum sağlamak zorundayız. Hepimiz hayata farklı biçimlerde adapte oluyoruz ve işte bu farklılığı yaratan farklı kişiliklerimiz. Mark Leary bu tanımı öncelikle duygular üzerinden açıklıyor. Kim olduğumuz, nasıl bir kişiliğe sahip olduğumuz, hayatta en çok hangi duyguları tecrübe ettiğimizle doğrudan bağlantılıdır diyor Mark Leary. Her duygu, hayatta karşımıza çıkan tehlikelere, zorluklara, fırsatlara, içinde bulunduğumuz durumlara karşı verdiğimiz birer tepki. Atalarımızın evrimleşirken tarih boyunca tekrar tekrar karşılaştıkları sorunlara cevap sağlamak üzere ortaya çıkmış birer çözüm duygular. Hayatla duygular üzerinden baş ediyoruz. Mark Leary'nin tanımını düşündüğümde aklıma hayvanlar geliyor. Korktuğu zaman pençelerini çıkaran ya da kendini saklamak için içinde bulunduğu çevrenin renklerine bürünen, kamufle olan hayvanlar. Ya da kur yapmak için kuyruğunu açıp renklerini sergileyen bir tavus kuşu mesela. Okyanusun ışıksız, derin sularında yaşayan ve bu yüzden görme duyusu hiç gelişmemiş, hatta gözleri olmayan balıklar var. Yaşadıkları çevreye uyum sağlamak için öyle şaşırtıcı özellikler geliştirmiş ki hayvanlar. Bunlardan bir tanesi elektrikli yılan balığı. Amazon'da oksijen seviyesi çok düşük, çamurlu sularda yaşıyor. Onun da gözleri yok ama kasları yüksek gerilim salan elektrik organlarıyla kaplı. Duygularımızla ve kişiliğimizle hayatın tehlikelerine ve fırsatlarına uyum sağlamaya çalışan, hayatta kalmaya çalışan hayvanlar gibiyiz. Yaşadığımız duyguların niteliği, davranışlarımızı ve eylemlerimizi, dolayısıyla hayatta aldığımız sonuçları belirliyor. Yaşadığımız hayatı şekillendiriyor duygular. Çok kolay ve çok sık öfkelenen bir insanın tecrübe ettiği hayatla, nadiren öfke duyan, kolayca yatışan, sakin bir insanın yaşadığı hayat bambaşka. Ya da yüzü kolay kolay kızarmayan birinin hayatta yapacağı seçimlerle, çok kolay utanıp sıkılan, kendini gizlemeye, saklamaya meyilli birinin yapacağı seçimlerin çok farklı olduğu gibi. Kısacası kişiliğimizin temel unsurlarından biri duygusal yatkınlığımız. Bir düşünün, hayatınıza ağırlıklı olarak hangi duygular hakim? Kendinize şöyle dışarıdan baktığınızda en sık hangi duyguları tecrübe ettiğinizi görüyorsunuz? Bu duygular ne kadar şiddetli, ne kadar kalıcı, ne kadar gelip geçici? Yanlış hatırlamıyorsam podcast'in bir başka bölümünde daha önce de paylaşmıştım bu alıntıyı. İnsan olmanın anlamı üzerine en çok yazıp çizmiş düşünürlerden birinin, Montaigne'in bir sözü bu. Her insanda insanlığın bütün halleri vardır, diyor Montaigne. Hepimiz her duyguyu bir şekilde tecrübe ediyoruz. Ama farklı dozlarda ve değişik tonlarda. Kişilik özelliğini belirleyen de işte bu farklılıklar. Psikoloji epey genç bir bilim. İlk psikoloji laboratuvarı 150 yıl kadar önce Almanya'da Leipzig Üniversitesi'nde kurulmuş. Ondan önce asırlar boyunca insan ruhu felsefenin üzerine kafa yorduğu bir konu. Bir de edebiyatın tabii. Kişilik nedir? Kişilik özellikleri nasıl ayırt edilir? Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte bu sorular da bilimsel olarak ele alınmaya başlanmış. Pek çok kişilik teorisi var ama günümüzde en çok kabul gören, insanların kişilik yapılarını başlıca 5 gruba ayıran 5 büyük faktör kuramı. İnsanları kişilik özelliklerine göre tanımlamanın sonu yok. Birinin kişiliğini anlatmak için kullanabileceğimiz yüzlerce, binlerce sözcük var. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar kişilik var çünkü. Bu yüzden bu 5 faktörün kişiliğe dair her şeyi tüm boyutlarıyla kapsaması mümkün değil. Ama özellikle 1980'lerden itibaren psikolojide yapılan çalışmalar şunu koymuş ortaya. Bazı kişilik özellikleri hayatı nasıl yaşadığımız üzerinde daha etkili, daha belirleyici. İlişkilerimizin yapısı, kendimize seçtiğimiz hedefler, genel olarak ne kadar mutlu, ne kadar mutsuz olduğumuz. Şimdi o 5 özellikten bahsetmeye başlayacağım. Ama hepsini bu bölüme sığdırmak istemiyorum, yoksa çok uzun olacak. Bu yüzden bu ilk bölümde 5 kişilik özelliğinin ikisini ele alacağım önce. Diğerlerini önümüzdeki hafta yayınlayacağım bölüme saklıyorum. Evet, başlayalım ama önce kişilik özelliği nedir onu tanımlamak lazım. Kişilik özelliği değişmez, sabit bir olgu değil, bir yatkınlık. Kişinin belli bir şekilde davranma eğilimi. Çünkü her davranış hem kişilik yapısının hem çevre ve koşulların sonucu. Bu yüzden nasıl biri olursak olalım, her zaman aynı şekilde davranmıyoruz. Herkesin yanında aynı insan değiliz. Hatta her koşulda aynı şekilde davranmak, sağlıklı bir ruh halinin işareti değil. Sağlıklı ruh hali, farklı koşullara uyum sağlama esnekliğini gösterebilmek demek. Koşullar ne kadar baskınsa kişilik özelliklerini ayırt etmek o kadar zorlaşıyor. Mesela bir cenaze töreninde etrafınıza baktığınızda insanların kişilikleri hakkında ipuçları yakalamak zordur. Çünkü cenazelerde çoğu kişi benzer biçimde davranır. Benzer bir ciddiyetle, saygıyla. Ama çok daha rahat, daha gevşek bir sosyal ortamda farklılıklar daha çabuk göze çarpar. Bir partide mesela masaya çıkıp dans eden insanla bütün gece sessizce bir köşeye çekilen insanın ne kadar apayrı kişilikler olduğunu görmek daha kolaydır. Koşullar önemli. Hiçbirimiz her koşulda aynı değiliz. Ama genellikle nasıl davranmaya yatkın olduğumuza dair bir profilimiz var. Kişilik özelliği işte bu yatkınlık. Beş büyük faktör kuramı da en belirleyici kişilik özelliklerini birer yatkınlık olarak ele alıyor. Bu özellikler birer kategori değil, en azdan en çok olana uzanan, iki kutuplu bir ölçek üzerinde kişinin nereye denk düştüğünü gösteren bir model bu. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu kurama göre kendi kişiliğinizi analiz etmek istiyorsanız eğer, internette çok kolay ulaşabileceğiniz çok fazla kaynak var. 5 büyük faktör kuramı diye ararsanız 50 sorudan oluşan bir test bulacaksınız. Testi yapın. 5 kişilik özelliğine göre nereye denk düştüğünüzün cevapları çıkacak karşınıza. 5 temel kişilik özelliğinin ilki dışa dönüklük. Ne kadar sosyalsiniz? Başkalarıyla vakit geçirmeye ne kadar isteklisiniz? Dışa dönüklük ölçeğinde yüksek puan alanların genel nitelikleri şöyle sıralanıyor. Sosyal ortamları yalnızlığa tercih ederler. Başka insanlarla bir araya gelmek için fırsat yaratırlar. Kalabalıkları severler. Enerjik, konuşkan, girişkendirler. Dikkat çekmekten hoşlanırlar. Ve olumlu, iyi duygular hissetmeye yatkındırlar. Daha iyimser, daha neşelidirler. Yelpazenin diğer ucundakiler ise içe dönük insanlar. Onlar için yalnızlık çok değerli. Sosyal ortamlardan çabuk yorulurlar, kendi yalnızlıklarına çekilmeyi özlerler. Gürültülü kalabalık ortamlarda huzursuzlanırlar. Dışa dönüklerin enerjisi sosyal ortamlarda yükselirken, içe dönükler şarj olmak için yalnızlığa, sessizliğe ihtiyaç duyarlar. Daha sessiz, mesafeli ve çekingendirler. Çoğu insan bu yelpazenin iki uzak ucunda değil, ortalarda bir yerde ve nereye yakın düştüğümüzü kişilik farklılıklarımız belirliyor. Az önce psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasından bahsederken, öncesinde insan ruhu felsefenin ve edebiyatın konusuydu demiştim. Her edebi yapıt, hayatı ve dünyayı anlama gayretine sahip. İnsan olmanın anlamını, bir insan beyni taşımanın anlamını keşfetmenin araçlarından biri edebiyat. Bu yüzden kişilik özellikleri üzerine konuşurken zaman zaman edebiyattan, sinemadan, televizyondan örnekler paylaşacağım. Çoğumuzun tanıdığını düşündüğüm karakterler bunlar. Dışa dönüklük, içe dönüklük deyince kimler, hangi karakterler geliyor aklıma diye düşündüm. Çok dışa dönük bir roman kahramanı olarak Reşat Nuri Güntekin'in Feride'si geldi aklıma. Çalıkuşu romanındaki Feride. O yerinde duramayan, enerjik, cıvıltılı halleriyle adı üstünde bir çalıkuşu gibidir. Bir başka örnek, Scott Fitzgerald'ın romanı Muhteşem Gatsby'nin baş kahramanı, karizmatik sosyal kelebek Jay Gatsby. Yine dışa dönüklerden aklıma gelen bir başka edebi kahraman, Rüzgar Gibi Geçti'nin Scarlett O'Hara'sı. Sosyal ilişkilerde çok mahir, dikkat çekmekten hoşlanan, hayat dolu, başına gelen her şeye rağmen hayat dolu, atak, sesini duyurmaktan çekinmeyen bir kadındır Scarlett. İçe dönük karakterleri düşündüğümde ise ilk anda aklıma Tutunamayanlar romanından Selim Işık geliyor. Oğuz Atay'ın o herkesle her şeyle arasına duvar ören kahramanı. Jane Austen'ın en ünlü romanı Gurur ve Önyargı'nın soğuk ve mesafeli, yakınlık kurması zor adamı Mr. Darcy içe dönük bir karakterdir. Aynı romanda kız kardeşlerin en küçüğü, eğlenmeyi gülmeyi seven uçarı Lydia Bennet, Feride gibi dışa dönük karakterlerden. Geçenlerde yeniden izlediğim için aklımda kalan çok içe dönük bir karakter, Kuzuların Sessizliğindeki FBI ajanı Clarice mesela. Gelelim ikinci özelliğe. Kişilik özelliklerinin ikincisi duygusal denge. Eskiden nevrotik kişilik diye adlandırılan bir özellik bu. Ama nevrotik sözcüğü olumsuz çağrışımlar taşıdığı için artık tercih edilmiyor. Duygusal denge faktöründe belirleyici unsur, kişinin negatif duygulara yatkınlığı. Korku, kaygı, hüzün, pişmanlık, suçluluk, keder. Bu duygular hayatınızda ne kadar baskın? Duygusal dengede, nevrotizmde yüksek puan alanlar, olumsuz duyguları hem daha sık tecrübe ediyorlar hem de daha şiddetli. Hassas, kırılgan, güvensiz, karamsar, gergin, birçok insanın çok da umursamayacağı şeyleri dert etmeye meyilli. Fırsatlardan çok tehlikeleri, tehditleri görmeye yatkın kişiler. Yine edebiyata dönecek olursak, Ana Yurt Oteli'nden Zebercet geliyor aklıma. Yusuf Atılgan'ın iç sıkıntısıyla yüklü, tek düze bir hayata hapsolmuş trajik kahramanı. Bir başka örnek, Tolstoy'un Anna Karenina'sı. Hep yoğun ve gürültülü duyguların etkisi altında, endişe ve depresyona meyilli meşhur kahraman Anna Karenina. Ya da bir komedi kahramanı olarak nevrotik kişilik, Seinfeld'deki George Costanza. Güvensiz, asabi, önemsiz dertleri büyüten, başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğüyle fazlaca meşgul ve bu yüzden kendini olduğundan daha iyi göstermek için çok sık yalan söyleyen huzursuz bir adamdır George. Ona benzeyen bir başka örnek, hemen her filminde canlandırdığı karakterle Woody Allen. Woody Allen en ünlü filmi Annie Hall'da filmin başında şöyle diyor. Hayat işte böyle bir şey. Yalnızlık, keder, ıstırap, mutsuzluk dolu ve göz açıp kapayana kadar geçiyor. Kötümserliğin kısa bir özeti gibi bu replik. Tabii bu noktada şunu belirtmek lazım. Nevrotik kişilikle kötümserlik birbiriyle bağlantılı da olsa aynı şey değiller. Kötümserlik genel olarak işlerin kötü sonuçlanacağına inanma eğilimi, başarısızlıkla, hayal kırıklığıyla, zararla. Nevrotizm bir kişilik yapısı, kötümserlik bir bakış açısı. Ama yalnızca kötümserlik özelliğine baktığımızda bile kişilik kavramının ne kadar çok boyutlu olduğunu görmek mümkün. Bir insanı kötümser yapan o kadar çok sebep olabilir ki, mizaç huy yani genetik yapısı önemli bir unsur. Çocukluk tecrübeleri, çocuklukta anne babadan yakın çevresinden görüp öğrendiği davranış biçimleri, anne babanın onu büyüten kişilerin hayatın zorluklarıyla, problemleriyle nasıl baş ettiğini görüp, tüm bunlardan nasıl bir anlam çıkardığı, içinde bulunduğu çevre ve koşullar, yaşadığı zorluklar, kronik stres, yoksulluk, yalnızlık, bizi biz yapan her şey birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini besleyen birçok unsurun neticesi. Anlamlı bir hayat yaşamanın ilk adımı kendini tanımak. Kim olduğunu, değerlerini, doğrularını, güçlü yanlarını ve zaaflarını, düşünce ve duygu biçimlerini keşfetmek. Çünkü kim olduğunu bilmeden nereye gideceğini, nereye gitmek istediğini bilmek mümkün değil. Mark Twain'in güzel bir sözü var. İnsanın hayatındaki en önemli iki günden bahsediyor Mark Twain. İlki diyor, doğduğumuz gündür. İkincisi, neden doğduğumuzu keşfettiğimiz gündür. Podcast'in bir sonraki bölümünde ucundan kıyısından bu keşfe devam edeceğiz. 5 büyük faktör kuramındaki diğer kişilik özelliklerinden ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Bir de çok merak ettiğim şu sorunun cevabını arayacağım. Kişilik kader midir? Ben kimim sorusu çok değerli bir soru. Peki ya ben kim olmak istiyorum sorusu? Nasıl biri olmak istiyorum? Ve bunu yaratmak için ihtiyacım olan ne? Gücüm nerede? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi Mutlu Bey'in podcast'inin yeni bir bölümünde görüşmek üzere.